Ayrım 4. Kayıt dışı tarihimiz. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 41. Padişah direnmeyi tekrar deniyor. Zira hem Macaristan'la girişilecek bir savaşın iyi sonuçlar vermeyeceğine inanıyor, hem de av günlerinden uzaklaşmayı kabullenemiyor. Daha münasipçe bir vakitte olsaydı mühürlerdim. Velakin şimdiki zaman cenge elverişli değildir. Yaza kalsın. Sadrazam temenni ederek huzurdan ayrılıyor. Doğruca Şeyhülislam'a gidiyor. Durumu açık açık anlatıyor. Ve Şeyhülislam, İslam Türk düşmanı Comte Marsiglia'nın 1732'de La Haye'de yayımladığı hatıratında belirttiği üzere yeni bir fetva çıkarıyor. Bugünkü dille ve özetle diyor ki, bu durumda padişahın savaş ilanını erteleme yetkisi yoktur. Tasdike mecburdur ve selam. Padişah savaş ilanını çarnaçar onaylıyor. Tebaasının hayatına, namus ve haysiyetine, malıyla mülküne hakim sayılan padişahın iradesi, Kur'an hükümlerinden, şeriat ulemasının kararlarından veyahut Şeyhülislam'ın fetvalarından üstün değildir. Fransız gezgini ve yazarı Castellan diyor ki, tebaasının hayatına, namus ve haysiyetine, malıyla mülküne hakim sayılan padişahın iradesi, Kur'an hükümlerinden, şeriat ulemasının kararlarından veyahut Şeyhülislam'ın fetvalarından üstün değildir. Bu ifadeler Osmanlı adaletinin yabancılar tarafından da tescilidir. Marsiglia, padişahların mutlak olmadıklarına dair pek çok örnek verdikten sonra, yukarıda adı geçen kitabının 31. sayfasına şu hüküm cümlesini yerleştiriyor. Buraya kadar verdiğim örneklerden de anlaşılacağı gibi, Osmanlı Devleti bir aristokrasi değil, bir demokrasidir. İngiliz yazar Thornton'un hatıratında Porter şunları söylüyor. Kur'an hükümleri zulüm ve istibdada karşı çok kuvvetli bir engeldir. Savaş ya da barışla Osmanlı hakimiyetine giren Hristiyan milletlerin malları ve mülkleri güven altına girer. Padişah, Hristiyan ahalinin haklarının da muhafızlığını yapmak zorundadır. Bu durumda keyfi bir istibdat manzarası görmeye imkan yoktur. Osmanlılarda insan en değerli varlıktır. Çünkü Kur'an böyle diyor. Bu durumda insana baskı ve şiddet uygulanabilir mi? Thornton, hatıratının 28-29. Sayfalarında ise enteresan bir olaydan bahsediyor. Sultan 1. Mahmud, gerçi yanlışlıkla 3. Osman diye yazmıştır ama verdiği tarihte Osmanlı tahtında 1. Mahmud oturmaktadır. Hastalığı sebebiyle bir cuma günü camiye gidemediği için halk galeyana gelmiş, taşkınlık yapmış. Bundan dolayı padişahın hastalığı artmış. Buna rağmen ertesi cuma Ayasofya'ya namaza giderek halkı memnun etmeye çalışmıştır. Yani halk denetim görevini yapıyor. Ubucini'yi dinleyelim. Osmanlı Devleti şeklen mutlak bir saltanat olmakla beraber esasına bakıldığı zaman her şeyden önce müesseseleriyle saltanatın tabi olduğu şartlardan ve ondan sonra da dünyanın hiçbir yerinde misli görülmemiş derecede hükümet yetkililerine tadil ve hatta sınırlandıran örf ve adetlerinden dolayı yumuşak bir idaredir. La Turquie Actuelle, 1855, Paris, sayfa 12. Toparlarsak, Osmanlı bir töre devleti kurmuştur. Başta padişahlar olmak üzere kanunu kadim, özetle töre herkesi bağlar. Hiç kimsenin kudret ve kuvveti mutlak değildir. Özellikle padişahlar denetim altında olup kanunlarla törelere uymak zorundadırlar. Padişahlar savaş ve barış ilanı hakkından bile mahrumdurlar. Bunun için ulemanın onayını almak zorundadırlar. Sultan 4. Mehmet Macaristan Savaşı'nı erteleyememiştir. İsrafa ve sefahate meyleden padişahlar ulema fetvasıyla halledilir. Tahttan indirilir. Avrupa'daki gibi istibdat ve mutlakiyet yoktur. İnsanlık vardır. Osmanlı Devleti, insan, hayvan ve bitkiye yönelik hizmetler üreten büyük bir hayır kurumuna dönüşmüştür. Padişahlar bu büyük hayır kurumunun garsonlarıdır. Yükselme devrinde padişahların şeyhülislamları görevden alma yetkileri yoktur. Ama şeyhülislamlar padişahları azletme yetkisine sahiptirler. Osmanlı devlet sistemi pek çok yabancı düşünürün tetkik ve tescilinden geçtiği üzere mutlakiyet değil, insanı merkez alan ve insana değer veren bugünkü anlayışa yatkın demokratik bir yapıdır. İnsanı merkez alan anlayışın kaynağı Kur'an'dır ve Kur'an hükümleri zulüm ve istibdat meyline karşı en büyük engeldir. Bu yüzden padişahlar ve yöneticiler zulmü bir yöntem olarak benimsememişler. Bu yoldaki bazı münferit hareketleri ise şiddetle cezalandırılmışlardır. Her padişah tahta çıkar çıkmaz Kur'an'a ve töreye bağlı kalacağına yemin eder. Halkın iradesi padişahın nüfus ve kudretinden üstündür. Bu yüzden padişahlar zaman zaman kıyafet değiştirip halkın içine karışmakta, talep ve değerlendirmeleri birinci elden almaya özen göstermektedirler. Sultan 1. Mahmut devri, Reisül Küttaplarından Dışişleri Bakanı diyebiliriz. Emirzade Hacı Mustafa Efendi'nin, Fransız sefiri Marcus Villeneuve'nin söylediği meşhurdur. Aslına bakarsanız Osmanlı Devleti adı henüz konmamış bir cumhuriyettir. Osmanlılarda en nüfuzlu insan padişah değil, Şeyhülislam'dır. Şeyhülislam'ın herhangi bir kararına padişahın itiraz etmesi söz konusu bile değildir. Padişahların isteğini reddeden pek çok Şeyhülislam vardır. Osmanlı Devleti'nde bugünkü anlamda olmasa bile yakın anlamda kuvvetler ayrılığı prensibi mevcuttur. Padişah, idari işlerde hükümete karışamaz, tahakküm edemez. Yalnızca tavsiyelerde bulunabilir. Avrupa'da hiçbir insan hakkı yokken, Osmanlı'da padişahların ve diğer yöneticilerin insan haklarına riayetleri diplomatik belgelerden anlaşılmaktadır. Bu da zaten inanç temellidir. Çünkü insan haklarına riayetsizlik, kul hakkını gözetmeme anlamına gelir. Kendi yaptırdığı caminin dışında hiçbir padişahın adı, hiçbir binaya, şehre, esere verilmemiştir. Bu gelenek Cumhuriyet'ten sonra oluşmuştur. Halk, padişahı açıktan açığa tenkit etmek, devlet ve hükümet adamlarını alaya almak hakkına sahiptir. Vaizler vaazlarında, halk hatipleri meydanlarda tenkit hakkını kullanırken zabıta müdahale etmez. Özgürce konuşurlar. Bunun sayılamayacak kadar örneği vardır. Padişahlar yalnız Müslüman milletin değil, yönetimi altında bulunan gayrimüslim milletlerin de hakkını, hukukunu muhafazaya mecburdur. Osmanlı Devleti'nde Müslüman olmayan insanların dinlerini, özgürce yaşama hakları mevcuttur. Kimse onlara baskı yapamaz. Kimse kem gözle bakamaz. Fatih'in amannamesi. Kimse onları aşağılayamaz ve asla kınayamaz. Fatih'in Kudüs'le ilgili fermanı. Orijinali Kudüs Rum Patrikhanesi'nde ve bir sureti de Osmanlı arşivinde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in Rum Patriği Atanasius'a verdiği amanname şöyledir. Mucebince amel oluna. Her kim Hatt-ı Hümayun'u, Saadet Makrun'u feshederse, Allah'ın lanetine uğrasın. Allah'ın izni ve Hazreti Peygamber'in manevi yardımı ile İstanbul'u fethedince, dünyanın değişik bölgelerinden şahlar ve krallar fethi tebrik için elçiler gönderdiler. Bu arada Kudüs'te bulunan Rum Patriği Atanasius da kendi rızasıyla kapıma gelip, daha önce Hazreti Peygamber'in mübarek eliyle imzalı emrini, Hazreti Ömer'in Kufi hattıyla yazılmış fermanını ve eski padişahların verdikleri fermanları ibraz ederek Kudüs-i Şerif'te bulunan içeride ve dışarıdaki kamame, kilisesi başta olmak üzere bütün namazgahların ve ziyaretgahların aynen kendi tasarruflarında kalmasını rica eyledi. Buyurdum ki, eskiden ihsan olunduğu üzere içeride yer alan Kamame Kilisesi ile bütün namazgahları ve ziyaretgahları, Gürcü Manastırı olan Mar Yakup, Kudüs dışında yer alan manastırlar ve kiliseler, Hazreti İsa'nın doğduğu yer olan Beytüllahim'deki büyük kilise, mağara ve kilisede yer alan üç kapı tasarruflarında olan, Hristiyanların Kudüs'teki bütün patrik, papaz ve yamakları, bac, haraç ve diğer örfi ve şer'i vergilerden muaf olalar. Bütün bu haklar ve hürriyetler, Hazreti Peygamber, Hazreti Ömer ve eski padişahlar tarafından ihsan olunduğu gibi, benim fermanım ile de verilmiştir. Tasarrufumda ve hükmüm altında bulunan bütün valiler ve adamlarım buna riayet edeler. Kimseyi rahatsız etmeyeler. Eğer bundan sonra halifelerden, vezirlerden, alimlerde veya ümmeti Muhammed'in diğer fertlerinden kim ki Hazreti Peygamber'in mübarek eliyle imzalı olan emrine, Hazreti Ömer'in Kufi hattı ile olan fermanına, diğer padişahların fermanlarına ve benim fermanıma para veya hatır gönül diyerek muhalefet ederse, Allah'ın ve peygamberinin hışmına uğrasın. Şöyle bileler, alameti şerifeyi itimat ve inkiyat kılalar. 15 Şevval 862 1458 İstanbul. Sultan II. Abdülhamid'in fermanı. Sultan II. Abdülhamid Han, maddi sıkıntı içinde olduğunu Patrik Efendi'den öğrendiğimiz Ermeni Katolik Patrikhanesine gerekli yardım yapılsın şeklinde bir emir veriyor. Yine Sultan II. Abdülhamid, Darülacaze'de Katolikler için kilise inşa edilmesini emrediyor. Darülaceze binası içinde Katolik cemaatine mahsus bir kilise bulunmadığı bildirildi. Bunun üzerine kilisenin kurulması için gerekli izin ve emir verildi. Ardından Darülaceze'de bulunan Museviler için bir sinagog yapmaya sıra geliyor. Yapılan sinagog, hahamlar tarafından Tevrat okunarak açılıyor. Sinagoga bir haham, bir hademe ve bir aşçı tayin ediliyor. Musevilerin özel günleri ve yiyecekleri hususunda da gerekli titizlik gösteriliyor. Aynı padişah, Kudüs'te Habeşlilerin kendilerine kilise yapmalarına izin veriyor. Habeşliler memnuniyetlerini şu mealde bir mektupla belirtiyorlar. Padişahımızın Kudüs-i Şerif'te yaşayan Habeş rahip ve rahibelerinin ayinlerini yapabilmeleri için sur dışında bir kilise inşaatına müsaade etmesi, Habeş kralı Yuhanna ile halkın memnuniyet ve şükranlarına sebep olmuştur. Avrupa'nın hoşgörüsüzlüğü. Fatih Sultan Mehmet yönettiği Hristiyan azınlıklara her caminin yanına bir kilise yapabilirsiniz derken, Bir Roman general, Transilvanya'da Osmanlı tarihlerinde Erdel denilen ve bir adada Transilvanya olan bu ülke Romanya'nın batı taraflarına düşmekte olup, coğrafi hududu doğuda Boğdan, güneyde Eflak, güneybatısında Banat, batıda Macaristan ve kuzeyde de tarihi Erdel'in bir kısmını teşkil eden ve merkezi Siget olan Marmaros vilayeti. Bombardımanla 150 Roman kilisesini ve manastırını yıkıyordu. 18. yüzyıl sonlarına kadar Fransa'da Protestanların evlenme hakkı yoktu. Almanya'da kaç Musevi'nin evlilik yapabileceği kanunla belirlenmişti. Bu kanun 1834 yılına kadar yürürlükte kaldıktan sonra 1864'te yürürlükten kaldırıldı. Museviler Hristiyanlarla eşitlendi. Ne var ki Hitler iktidara gelince sırf dinleri farklı olduğu için Musevileri fırınlarda yaktı. 18. yüzyıl sonlarına kadar Fransa'da Protestanların evlenme hakkı yoktu. Fransız Protestanlar hiçbir şekilde karı koca olamadıklarından tabii ana baba da olamazlardı. Amerika'da ise daha düne kadar siyahlara reva görülen muameleyi hepimiz biliyoruz. Sadece ayak işlerinde çalışabiliyor, beyazların otobüsüne binemiyor, okuluna gidemiyor, çok varlıklı olsalar bile beyazların yoğun olduğu semtlerde ev tutamıyorlardı. Beyaz önderler tarafından hepsi aynı isimle çağrılıyordu. Pis zence. Demokrasinin beşiği saydığımız İngiltere'de ancak 1828'den itibaren başlayan bir süreç içinde inançlara özgürlük sağlandı. Bununla birlikte halen Anglikan Kilisesi'ne Katolikliğin kısmen yumuşatılmasından oluşturulmuş bir yorum, bağlı olmayan bir hanedan mensubu kral ve kraliçe olamaz. Yani şimdiki veliaht Prens Charles, ben Müslüman oldum yahut ben Ortodoksum dese İngiltere tahtına asla geçemez. Halbuki günümüz anlayışından 500 sene evvel Osmanlılar Rum ve Ermenileri devletin en üst makamlarına tayin etmekte bir mahsur görmüyorlardı. Kral Ferdinand ve Kraliçe Isabella ile birlikte tarihte emsali görünmemiş bir cinnet dönemi açıldı. Müslümanları kapalı mekanlara doldurarak üzerlerine vaftiz suyu serpiliyor, sonra da Hristiyan oldukları ilan ediliyordu. Endülüs Müslümanları. Bir de İspanyolların Endülüs'te yaptıklarına bakın. Endülüs, Müslüman fatihlerin İspanya'ya verdikleri isimdir. İspanya 711'den itibaren Müslümanların hakimiyetine girmiş, zaman içinde coğrafi sınırları daralmakla birlikte 8 asır boyunca İslam ülkesi olarak kalmış. Bu süreçte tüm Avrupa'ya ilmin ışığını saçmıştır. O kadar ki Avrupalı kralların çocukları Endülüs üniversitelerinde eğitim görmüştür. Avrupa'da papazlar dışında okuma yazma bilen insan bulmak neredeyse imkansızken, Endülüs'te eğitim faaliyetleri en üst noktaya çıkıyor, halkın neredeyse tümü okuma yazma biliyordu. Ekonomisi mükemmeldi. Mimarisi örnek alınacak üstünlükteydi. Ayrıca devletin başkenti, Kurtuba, bir diplomasi merkezi haline gelmiş, sağlanan hoşgörü ortamı sayesinde cami, kilise ve havra kavgasız gürültüsüz biçimde yan yana yaşamaya başlamıştı. Özet olarak Endülüs, Avrupa'nın en güçlü, en seçkin, en zengin devletiydi. Fakat zamanla zayıfladı. Dış saldırılara eklenen iç ihtilaflar yüzünden kendi içine büzüldü. Sonra da çözülüp dağılma sürecine girdi. 1490 senesinde Hristiyan orduları tarafından kuşatılan son kale Gırnata, 1492'de yapılan bir anlaşma ile Müslümanların dini ve medeni haklarının garanti altına alınması şartıyla teslim oldu. Böylece İspanya'da 8 asırdır devam eden İslam hakimiyeti son buldu. İspanya'nın Katolik kralı Ferdinand ile Kraliçe Isabella'nın önderliğinde İspanya'da tarihte emsali görünmemiş bir cinnet dönemi açıldı. Müslümanları kapalı mekanlara doldurarak üzerlerine vaftiz suyu serpiliyor, sonra da Hristiyan oldukları ilan ediliyordu. Kur'an-ı Kerim ve diğer Arapça eserler toplatıldı. Kütüphaneler boşaltıldı yahut yakıldı. Müslümanların öteden beri giydiği geleneksel kıyafetler yasaklandı. Çocuklarını Arapça öğreten herkes cezalandırıldı. Camiler kiliseye çevrildi. Karşı gelenler Engizisyon mahkemelerine sevk edildi. Kimi İspanyol kaynaklarına göre Engizisyon en az 3.000 Müslümanın kazığa oturtularak ya da yakılarak öldürülmesine hükmetmiş. Kalanını da 1609 yılı itibariyle sınır dışı etti. Endülüs'te Yahudilere zulüm. Öte yandan aynı topraklarda Yahudiler de kendi dramlarını yaşıyorlardı. Varlıklarını sürdürebilmek için Hristiyanlığı kabul etmiş görünerek inançlarını gizli yaşıyorlardı. Bir süre sonra papazlar kendilerine Marrano, dönme dedikleri Yahudi asıllı Hristiyanlıklarından şüphe etmeye başladılar. 1464 yılında devlet ile kilise bir araya gelerek Yahudi asıllı Hristiyanların gerçekten Hristiyanlığı kabul edip etmediklerini test etmeye karar verdi. Bu amaçla 3 kişilik bir Engizisyon heyeti oluşturuldu ve mahkemeler kuruldu. Çok sayıda Yahudi ağır şekilde cezalandırıldı. O dönemde baş Engizitör, Engizisyon başkanı tayin edilen Thomas de Tor Cuenca'nın kararıyla pek çok Yahudi yakıldı. En son Kraliçe Isabella'nın kararıyla 31 Mart 1492 tarihinde bütün Yahudilerin İspanya'yı terk etmelerini isteyen bir ferman çıkarıldı. Aynı yılın Mayıs ayında yürürlüğe sokulan ferman, ülkedeki bütün Yahudilerin 2 Ağustos 1492 tarihine kadar İspanya'yı terk etmelerini istiyordu. İşte bu Yahudiler kendilerine yeni bir yurt bulabilmek için birçok Avrupa ülkesinin kapısını çaldılar. Ama kapılar suratlarına kapandı. Sadece Osmanlı Devleti çaresiz kalan Yahudilere kapılarını açtı. İspanya'dan sürgün edilen Yahudilerin 150 bin kadarı ilk etapta Osmanlı Devleti'ne getirildi. Diğerlerinin de önemli bir kısmı Polonya ve Rusya yoluyla Osmanlı topraklarına sığındılar. Kendilerine sefarat adı verilen bu Yahudilerin büyük çoğunluğu Selanik ve İstanbul'a yerleştirildiler. Göç olayının yaşandığı sırada Osmanlı padişahı olan Sultan II. Bayezid, Yahudilerin iyi karşılanmaları için bütün illere emirnameler göndermiş, hatta bunlara zarar verenlerin idamla cezalandırılacaklarını duyurmuştu. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 50.